Sayfa 301. 6. kısım. Kovulma. 1224-1291. Doğudan Moğolların, Tatarlar, batıdan da Franklerin saldırısına uğrayan Müslümanlar hiç böylesine kritik bir konumda olmamışlardı. Onlara artık ancak yalnız Allah yardım edebilir. İbn el-Esir. 13. bölüm. Moğol kırbacı. Anlatacağım olaylar o kadar korkunç ki yıllar boyunca bunları ima etmekten bile kaçındım. İslamiyetin ve Müslümanların üzerine ölümün çöktüğünü söylemek kolay değil. Ah, annem keşke beni doğurmamış olsaydı veya keşke bütün bu felaketlere tanık olmadan önce ölseydim. Eğer size bir gün Allah'ın Adem'i yarattığı günden beri dünyanın böylesine bir afet görmediği söylenirse buna tereddütsüz inanın çünkü kesin gerçek böyledir. Tarihin en ünlü dramlarının arasında genelde İsrailoğullarının Nabukadnozor tarafından katli ve Kudüs'ün yakılması zikredilir. Fakat bu yakınlarda meydana gelenin yanında hiçtir. Hayır, zamanın sonuna kadar herhalde bu çapta bir felaket bir daha görülmeyecektir. İbn el-Esir El-Kamil Fi el-Tarih adlı hacimli eserinde hiçbir zaman böylesine dokunaklı bir ton benimsememiştir. Hüznü, dehşeti ve gördüklerine inanamaması her sayfada infilak etmekle, sanki batıl itikat sonucuymuş gibi afetin adının telaffuz anını geciktirmektedir. Cengiz Han. Moğol Fatihinin yükselişi Selahaddin'in ölümünden kısa bir süre sonra başlamıştır. Ama Araplar tehdidin yaklaştığını ancak çeyrek yüzyıl sonra hissedebilmişlerdir. Cengiz Han önce Orta Asya'daki çeşitli Türk ve Moğol kabilelerini kendi otoritesi altına toplamakla uğraşmış, sonra dünyayı fethetmeye çıkmıştır. Bu hareket üç yönde olmuştur. Doğuda Çin İmparatorluğu önce bağımlı hale getirilmiş, sonra ilhak edilmiştir. Kuzeybatıda Rusya, sonra Doğu Avrupa yakılıp yıkılmıştır. Batıda İran istila edilmiştir. Cengiz Han dünyanın tümünün yeniden Moğol annelerin özgür ve mutlu çocukları emzirecekleri muazzam bir bozkır haline gelmesi için bütün kentleri yerle bir etmek gerekir diyordu. Nitekim Buhara, Semerkant veya Herat gibi parlak şehirler tahrip edilecek ve halkı kılıçtan geçirilecektir. Moğolların İslam topraklarındaki ilk ilerlemesi fiili olarak Franklerin 1281-1221 arasındaki Mısır istilasıyla çakışmıştır. Arap dünyası o sıralarda iki ateş arasında kaldığı izlenimine sahiptir. Bu da herhalde El-Kamil'in Kudüs konusundaki tutumunu kısmen açıklamaktadır. Fakat Cengiz Han macerayı İran'ın batısına kadar sürdürmekten vazgeçmiştir. 1227'de 67 yaşındayken ölünce Bozkır atlarının Arap dünyası üzerindeki baskısı birkaç yıllığına gevşemiştir. Afet Suriye'de önce dolaylı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Moğolların yolları üzerinde ezdikleri çok sayıda hanedan arasında Irak'tan Hind'e uzanan alanda Selçukluların yerini almış olan Harzemşahlılar da vardır. Şanlı günler görmüş olan bu Müslüman imparatorluğunun parçalanması, ordusundan arta kalanların dehşet verici galiplerin uzağına kaçmalarına neden olmuş ve böylece 10.000'den fazla Harzemşah süvarisi Suriye'de ortaya çıkarak kentleri yağmalamaya ve haraca bağlamaya, Eyyubilerin iç çatışmalarında paralı asker olarak yer almaya başlamıştır. Haziran 1244'te kendilerini kendi devletlerini kuracak kadar güçlü hisseden Harzemşahlılar Şam'a saldırmışlardır. Komşu köyleri yağmalamışlar ve Guta meyve bahçelerini perişan etmişler ama kentin direnmesi karşısında uzun bir kuşatmayı sürdürememişlerdir. Bu durumda hedef değiştirerek aniden Kudüs'e yönelmişler ve 11 Temmuz'da burayı zahmetsizce ele geçirmişlerdir. Frank unsurların çoğunun dışta bırakılmasına karşı da kent yağmalanmış ve yakılmıştır. Şam'a yeniden saldırmışlar ama Suriye'nin bütün kentlerine geniş bir nefes aldıracak bir şekilde birkaç ay sonra Eyyubi hükümdarların arasında kurulan bir koalisyon tarafından yok edilmişlerdir. Frank şövalyeler bu kez Kudüs'ü geri alamayacaklardır. Diplomatik becerisiyle Batılılara Haçlı bayrağı 15 yıl süreyle kent surlarının üzerinde dalgalandırma olanağı sağlamış olan Friedrich artık burayla ilgilenmemektedir. Doğu'ya ilişkin tutkularını bir yana bırakarak şimdi Kahire yöneticileriyle daha dostane ilişkiler sürdürmeyi tercih etmektedir. Fransa Kralı 9. Louis 1247'de Mısır'a karşı bir sefer düzenlemeye kalkıştığında imparator onu bundan vazgeçirmeye uğraşmıştır. Bundan da iyisi El-Kamil'in oğlu Eyüp'ü Fransızların sefer hazırlıklarından düzenli bir şekilde haberdar etmiştir. Louis 1248 Eylül'ünde doğuya gelmiş ama ilkbahardan önce bir harekata girişmenin çok tehlikeli olacağını düşünerek hemen Mısır kıyılarına yönelmemiştir. Bu durumda Kıbrıs'a yerleşerek bu bekleme ayları esnasında Franklere 13. yüzyılın sonuna, hatta daha sonralarına kadar musallat olacak düşü gerçekleştirmeye uğraşmıştır. Arap dünyasını kıskaca almak için Moğollarla ittifak yapmak. Artık doğulu istilacılarla batılı istilacılar arasında düzenli olarak elçiler gidip gelmektedir. Louis 1248'in sonunda Kıbrıs'ta ona Moğolların Hristiyanlığa geçmelerini mümkün olduğundan söz eden bir elçilik kurulunu kabul etmiştir. Bu olasılıktan heyecana kapılarak hemen değerli ve dinsel armağanlar göndererek karşılık vermiştir. Ama Cengiz Han'ın ardılları onun bu hareketinin anlamını kavrayamamışlardır. Fransa kralına sıradan bir bağımlı gibi muamele ederek ondan kendilerine her yıl aynı değerde armağanlar göndermesini istemişlerdir. Bu anlaşmazlık Arap dünyasını en azından o an için iki düşmanının anlaşarak birlikte saldırmalarından kurtaracaktır. Böylece Batılılar 5 Haziran 1249'da Mısır saldırısına tek başlarına girişmişlerdir. O dönemin geleneklerine uygun olarak iki hükümdar birbirlerine gürültülü patırtılı savaş ilanları yapmışlardır. Louis şöyle yazmıştır: "Sana daha önce çok sayıda uyarı ulaştırdım ama sen bunlara dikkate almadın. Artık kararımı verdim, ülkene saldıracağım ve haça bağlılık yemini etsem bile fikrimi değiştirmeyeceğim. Emrimdeki ordular dünyadaki çakıl taşları kadar çoktur ve tepelerle ovaları kaplıyorlar ve kaderin kılıçlarını çekmiş olarak senin üzerine yürüyorlar." Fransa kralı tehditlerini desteklemek üzere Hristiyanların geçen yıl İspanya Müslümanlarına karşı kazandıkları bazı başarıları hatırlatmaktadır. "Sizinkileri önümüzde tıpkı sığır sürüleri gibi kovaladık, erkekleri öldürdük, kadınları dul bıraktık ve kız ile oğlanları esir ettik. Bunlar size ders olmadı mı?" Eyüp'ün cevabı aynı damardandır: "Akılsız adam, işgaliniz altında olan ve geçmişte ve hatta yakınlarda fethettiğimiz toprakları unuttun mu? Size verdiğimiz zararları unuttun mu?" Sayısal zayıflığının farkında olduğu belli olan sultan, Kur'an'da kendini rahatlatacak sözü bulur: "Küçük bir birlik Allah'ın izniyle kaç defa bir büyüğünü yenmiştir. Çünkü Allah cesurlardan yanadır." Bu da ona Louis'e şunu deme cesaretini verir: "Yenilgiye uğraman kaçınılmazdır. Kısa bir süre sonra bu maceraya girdiğine acı acı pişman olacaksın." Fakat Frankler daha saldırılarının başında kesin bir başarı kazanırlar. 30 yıl önceki sonuncu Frank seferine cesaret edilenmiş olan Dimyat bu kez çarpışmadan terk edilmiştir. Kentin Arap dünyasını karışıklığa sürükleyen düşüşü Büyük Selahaddin'in mirasçılarının aşırı zayıflıklarını kaba bir şekilde gözler önüne sermiştir. Veremden ötürü yerinden kıpırdayamayan, birliklerinin komutasını üstlenemeyen Sultan Eyüp, Mısır'ı kaybetmektense babası El-Kamil'in izinden giderek Louis'e Dimyat ile Kudüs'ü takas etmeyi önermeyi tercih eder. Fakat Fransa kralı yenik ve ölmekte olan bir Müslüman kafirle pazarlık yapmayı reddeder. Eyüp bunun üzerine direnmeye karar verir ve kendini Sedye'de Mansura kentine taşıtır. Adı zafer kazanmış anlamına gelen bu kent El-Kamil tarafından bir önceki Frank ordusunun bozguna uğratıldığı yerde kurulmuştur. Ancak ne yazık ki sultanın sağlığı hızla bozulmaktadır. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken öksürük nöbetleriyle sarsalanarak Nil'in çekilmesinden cesaret bulan Franklerin Mansura'ya gitmek için Dimyat'tan ayrıldıkları 20 Kasım'da komaya girer. 3 gün sonra da çevresindekileri büyük bir karışıklık içinde bırakarak ölür. Düşman kentin kapılarındayken ve Eyüp'ün oğlu Turan Şah Irak'ın kuzeyinde bir yerlerdeyken ve dönmesi haftalar alacakken orduya ve halka sultanın öldüğü nasıl duyurulacaktır? İşte o sırada birisi Hızır gibi imdada yetişir. Şecere Eddor, yani cevahir ağacı adındaki bu kişi Ermeni kökenli güzel ve kurnaz bir cariyedir ve yıllardan beri Eyüp'ün gözdesidir. Sultanın yakınlarını toplar, onlara taht valisinin gelmesine kadar çenelerini tutmalarını emreder. Hatta Friedrich'in dostu yaşlı Emir Fahreddin'den sultanın ağzından Müslümanları cihada çağıran bir mektup yazmasını ister. Fahreddin'in çalışma arkadaşlarından olan Suriyeli Vaka Nüvis İbn Vasıl'a göre Fransa kralı Eyüp'ün öldüğünü çok erkenden öğrenmiş, bu da onu askeri baskıya arttırma konusunda cesaretlendirmiştir. Fakat sır Mısır cephesinde askerin moralinin bozulmasını engelleyecek kadar uzun süre korunmuştur. Çarpışma bütün kış boyunca Mansura civarını perişan etmiştir. Frankler 10 Şubat 1250'de bir ihanet sayesinde kentin içine girmişlerdir. O sırada Kahire'de bulunan İbn Vasıl şunları anlatmaktadır: "Haber kendine ulaştırıldığında Emir Fahreddin hamamındaydı. Şaşkın bir şekilde zırhı olmaksızın hemen atına atlayarak olan biteni görmeye gitti. Bir düşman birliği ona saldırıp öldürdü. Frankler kralı kente girdi, hatta sultanın sarayına bile ulaştı. Askerleri sokaklara dağılırken Müslümanlar ve halk çareyi karma karışık kaçmakta buldular. İslamiyet ölümcül bir yara almışa benzemekteydi ve Frankler zaferin meyvelerini Memlük Türkleri geldiğinde henüz toplayacaklardı. Düşman sokaklara dağıldığı için bu süvariler kahramanca saldırıya geçtiler. Frankler her yerde gafil avlanıp kılıç veya gürz darbeleriyle öldürüldüler. Posta güvercinleri gün başlarken Kahire'ye Frankler'in saldırısını haber veren ama çarpışmaların sonuç hakkında tek bir kelime bile etmeyen bir mesaj getirdiler. Kent mahallelerinde herkes ertesi güne kadar üzüntüyle doldu. Bu üzüntü yeni mesajlar Türk aslanlarının zaferini haber verene kadar sürdü. Kahire sokaklarında bayram edildi. Vaka Nüvis izleyen haftalar boyunca Arap Doğu'nun çevresini değiştirecek iki paralel olay dizisini Mısır başkentinden izleyecektir. Bir yandan sonuncu büyük Frank istilasıyla muzaffer mücadele, öte yandan tarihte eşi olmayan bir devrim. Çünkü bu devrim bir köle subaylar sınıfını yaklaşık 300 yıllık bir süre için iktidara taşıyacaktır. Fransa kralı Mansura'daki yenilgisinden sonra askeri konumunu korumanın olanaksızlığını anlar. Kenti alamayan çamurlu bir sahada Mısırlılar tarafından her bir yandan kuşatılan Louis, müzakerelere girişmeye karar verir. Mısır'a ulaşan Turan Şah'a Mart başında uzlaşmacı bir mesaj gönderir ve Eyüp'ün yaptığı Dimyat ile Kudüs'ün takas edilmesi önerisini kabule hazır olduğunu bildirir. Yeni sultanın cevabı gecikmez. Eyüp tarafından yapılan cömert teklifler Eyüp zamanında kabul edilmeliydi. Artık çok geçtir. Louis en fazlasından ordusunu kurtarmayı ve Mısır'dan sağ salim ayrılmayı umabilir. Çünkü çevresindeki baskı artmaktadır. Onlarca Mısır kadırgası Mart ortasında Frank donanmasını ağır bir yenilgiye uğratmayı başarır. Her boydan yaklaşık 100 tekne ele geçirir ve istilacıların Dimyat'a geri çekilme yollarının tümünü keser. Ablukayı yarmaya çalışan istila ordusu 7 Mart'ta binlerce gönüllü tarafından desteklenen Memlük birliklerinin saldırısına uğrar. Frankler birkaç saat içinde zor duruma düşerler. Fransa kralı adamlarının öldürülmelerini önlemek üzere aman dileyerek teslim olur. Zincire vurulup Mansura'ya götürülür. Burada bir Eyyubi memurun evine kapatılır. Fakat yeni Eyyubi sultanının bu parlak zaferi iktidarını pekiştirmek yerine ilginç bir şekilde tahttan yuvarlanmasına neden olacaktır. Nitekim Turan Şah'la ordusundaki başlıca Memlük subaylar arasında bir uyuşmazlık çıkar. Memlükler hiç de haksız yere olmaksızın Mısır'ın kendi sahillerinde kurtulduğunu düşünerek ülke yönetiminde belirleyici bir rol oynamak istemektedirler. Oysa yeni sultan kendi adamlarını sorumlu mevkilere yerleştirmek için yeni edindiği saygınlıktan yararlanmayı düşünmektedir. Franklere karşı kazanılan zaferden 3 hafta sonra Tatar okçu birliklerinde parlak bir Türk subayı olan 40 yaşındaki Baybars'ın girişimiyle bir araya gelen bir grup Memlük eyleme geçmeye karar verir. Hükümdarın verdiği bir ziyafetin bitiminde 2 Mayıs 1250'de bir isyan patlar. Baybars tarafından omuzundan yaralanan Turan Şah bir kayıkla kaçabilme umuduyla Nil'e doğru koşarken saldırganlar onu tekrar yakalarlar. Mısır'ı ebediyen terk edeceğine ve iktidarı bırakacağına söz vererek hayatını bağışlamaları için onlara yalvarır. Ama sonuncu Eyyubi Sultan'ı acımadan öldürülür. Hatta Memlüklerin eski efendilerine bir kabir yapılmasına razı olmaları için halifenin bir elçisinin müdahalesi gerekir. Hükümet darbesinin başarısına rağmen köle subaylar tahta doğrudan el koymakta tereddüt ederler. İçlerinden en bilge olanları doğmakta olan iktidarlarına Eyyubilerden kaynaklanan bir meşruiyet görüntüsü verebilme konusunda dahiyane bir ara çözüm bulurlar. Geliştirdikleri formül bu benzersiz olayın şaşkın tanığı İbn Vazıl'ın dikkat çektiği üzere İslam tarihinin bir dönüm noktası olacaktır. Şöyle anlatmaktadır. Turan Şah'ın öldürülmesinden sonra emirler ve memluklar sultanın dairesinin yanında toplandılar ve Şecere-ed-Dor'u iktidara getirmeye karar verdiler. Böylece sultanın karılarından biri valide sultan oldu. Devletin işlerini kendi eline aldı ve üzerinde Halil yani Ümmü Halil, Halil'in annesi yazan bir mühür yaptırdı. Halil onun doğurduğu ve yaşı henüz küçük olan bir çocuktu. Bütün camilerde cuma hutbesi Halil yani Kahire'nin ve bütün Mısır'ın valide sultanı adına okundu. Bu İslam'da hiçbir benzeri olmayan bir olay oldu. Şecere-ed-Dor iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra Memlük komutanlardan Aybek'le evlenerek ona sultan ünvanı vermiştir. Eyyubilerin yerine Memlüklerin geçmesi Müslüman aleminin istilacıya karşı tutumundaki açık bir sertleşmeyi belirlemektedir. Selahaddin'in ardılları Franklere karşı uzlaşmacıdan da fazla bir tutum içinde olmuşlardır. Daha da önemlisi zayıflayan iktidarları artık İslamiyet'i doğudan ve batıdan tehdit eden tehlikelerle başa çıkabilecek durumda değildir. Memlük devrimi kısa bir süre sonra askeri, siyasal ve dinsel bir toparlanma girişimi olarak ortaya çıkacaktır. Kahire'de meydana gelen hükümet darbesi Fransa kralının kaderinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Turan Şah zamanında yapılan anlaşmaya göre Louis-Frank birliklerinin Mısır'dan öncelikle de Dimyat'tan çekilmeleri ve 1 milyon dinar fidye verilmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Halil'in iktidara gelmesinden birkaç gün sonra Frank hükümdarı fiilen serbest bırakılmıştır. Mısırlı müzakereciler kralı salmadan önce ona vaaz vermişlerdir. Senin gibi sağduyulu, bilge ve akıllı bir insan sayılamayacak kadar çok Müslümanın olduğu bu ülkeye gelmek için nasıl gemiye biner? Bizim yasamıza göre denizleri böyle aşan biri yargılanamaz. Ama neden diye sorar kral. Çünkü onun akli yeteneklerinin tam olmadığı düşünülür. Sonuncu Frank askeri Mısır'dan Mayıs ayı sona ermeden ayrılacaktır. Batılılar artık Nil ülkesini istila etmeye bir daha kalkışmayacaklardır. Sarışın tehlike Cengiz Han'ın ardıllarını temsil ettiği daha korkunç tehlike tarafından kısa bir süre içinde gölgede bırakılacaktır. Büyük Fatih'in ölümünden sonra imparatorluğu hanedan savaşları yüzünden bir miktar zayıflamış ve İslami Doğu bu umulmadık duraklamadan yararlanmıştır. Ancak Bozkır atlıları 1251'de Cengiz Han'ın torunu olan üç kardeşin önderliğinde yeniden birleşmişlerdir. Mönkke, Kubilay ve Hülagü. Birincisi başkenti Moğolistan'ın kara kurum kenti olan imparatorluğun tartışmasız hükümdarı olarak atanmıştır. İkincisi Pekin'de hüküm sürmektedir. İran'a yerleşen üçüncüsünün Akdeniz kıyılarına, belki de Nil'e kadar bütün İslami doğuyu fethetme tutkusu vardır. Hülagü karmaşık bir kişidir. Felsefe ve bilim tutkunu olan okumuş insanlarla bir arada bulunmaktan hoşlanan bu adam, askeri seferler sırasında kan ve tahribata susamış, yırtıcı bir hayvan haline gelmektedir. Din konusundaki tutumu da bir o kadar çelişkilidir. Hristiyanlıktan çok etkilenmiş olmasına, annesi, gözdesi ve arkadaşlarının çoğu Nasturi Kilisesi'ne mensupturlar, rağmen halkının geleneksel dini şamanizmi hiç terk etmemiştir. Yönettiği ülkelerde özellikle İran'da Müslümanlara karşı genelde hoşgörülü olarak gözükmekte ama kendine direnebilecek her siyasal bütünü yok etme iradesinin etkisiyle İslamiyet'in en parlak metropollerine karşı tam bir tahrip savaşı yürütmektedir. İlk hedefi Bağdat olacaktır. Hülagü ilk aşamada hanedanının 37.si olan Abbasi halifesi El-Mutasım'dan öncellerinin eskiden Selçuklu himayesine girdikleri gibi Moğol himayesini tanımasını istemiştir. Saygınlığına fazla güvenen Emirül Müminin Fatih'e elçi yollayarak hilafetin başkentine yapılacak bir saldırının Hint'ten Magrib'e kadar bütün Müslümanların seferber olmalarına neden olacağını söylemiştir. Bundan hiç etkilenmeyen Cengiz torunu kenti güç kullanarak alma niyetini ilan etmiştir. 1257 yılında görünüşe göre yüz binlerce süvariyle Abbasi başkentine yürümüş, yolu üzerinde yer alan Haşhaşyo'nun Alamut Kalesi'ni yok etmiş, buradaki paha biçilmez kütüphane de tahrip edildiğinden tarikatın doktrini ve faaliyetlerine ilişkin daha derinlemesine bilgi edinme olanakları ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine tehdidin çapının bilincine varan halife müzakereye girişmeye karar vermiştir. Hülagü'ye Bağdat camilerindeki hutbede onun da adını okutmayı ve ona sultan ünvanı vermeyi teklif etmiştir. Ama çok geç, Moğol hükümdarı artık güç kullanmaya kesin kararlıdır. Birkaç haftalık cesurca direnişten sonra Emirül Müminin teslim olmak zorunda kalmıştır. 10 Şubat 1258'de Galib'in ordugahına bizzat giderek, eğer silahlar bırakılırsa bütün kent halkının hayatının bağışlanacağı sözünü almıştır. Ama bunun bir yararı olmamıştır. Müslüman savaşçılar silahlarını bırakır bırakmaz öldürülmüşlerdir. Sonra Moğollar parlak kentin içine dağılarak binaları yıkmışlar, mahalleleri ateşe vermişler, kadın erkek çocuk demeden yaklaşık 80 bin kişiyi katletmişlerdir. Han'ın karısının müdahalesi sayesinde sadece kentteki Hristiyan cemaati kurtulabilmiştir. Emirül Müminin de yenilgisinden birkaç gün sonra boğularak öldürülecektir. Abbasi halifeliğinin trajik sonu İslam alemini derin bir kızgınlığa sürüklemiştir. Söz konusu olan artık bir kent veya bir ülkeyi ele geçirmeyi amaçlayan askeri bir çatışma değil de İslamiyet'in ayakta kalabilmesi için umutsuz bir mücadeledir. Sayfa 313. Tatarlar da muzaffer yürüyüşlerini Suriye yönünde sürdürmektedirler. Hülagü'nün ordusu 1260 ocağında Halep'i kuşatmış, kahramanca bir direnmeye rağmen çabucak almıştır. Bağdat'ta olduğu gibi Fatih'e kafa tutmakla suçlu olan bu kentte de katliam ve tahribat herkesin üzerine çökmüştür. İstilacılar birkaç hafta sonra Şam kapılarına dayanmışlardır. Hala çeşitli Suriye kentlerinin yönetimini ellerinde tutan Eyyubi soyundan emircikler bu dalgaları elbette durduramazlardı. İçlerinden bazıları Büyük Han'ın himayesini tanımaya karar vermiş, hatta kayıtsızlığın zirvesi olarak hanedanlarının düşmanı olan Mısır memluklarına karşı istilacılarla ittifak yapmayı düşünmüşlerdir. Doğulu veya Frank Hristiyanlar arasında kanılar çeşitlidir. Ermeniler kralları Hetum'un şahsında Moğolların tarafını tutmuşlar, damadı Antakya prensi Bohemond da aynı şeyi yapmıştır. Buna karşılık Akya Frankleri Müslümanlara daha yatkın bir tarafsızlık benimsemişlerdir. Fakat doğuda olduğu kadar batıda da egemen olan izlenim, Moğol seferinin İslamiyet'e karşı yürütülen bir cins kutsal savaş olduğu ve bunun Frank seferleriyle simetrik olduğu yönündedir. Bu izlenim Hüla günü Suriye'deki başlıca komutanı olan Kit Boğa'nın Nasturi bir Hristiyan olmasından ötürü güçlenmektedir. Şam 1 Mart 1260'da alındığında buraya galip olarak 3 Hristiyan prensi girmiştir. Bohemond, Hethum ve Kit Boğa. Araplar bundan büyük bir utanç duymuşlardır. Tatarlar nereye kadar gideceklerdir? Peygamberin dinine son darbeyi indirmek üzere Mekke'ye kadar demektedir bazıları. Kudüs'e kadar gidecekleri ise kesindir. Bütün Suriye buna inanmıştır. Şam'ın düşmesinin ertesinde iki Moğol birliği hemen iki Filistin kentini işgal etmiştir. Orta kısımdaki Nablus ile güneybatıdaki Gazze. Bu sonuncu kent Sina uçlarında yer aldığından bu trajik 1260 yılında Mısır'ın da çiğnenmekten kurtulamayacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Zaten Hüla Güda Nil ülkesinin kaçınılmaz boyun eğmesini talep etmek üzere Mısır'a elçi göndermek için Suriye seferinin sona ermesini beklememiştir. Elçi kabul edilmiş, dinlenilmiş, sonra da kafası kesilmiştir. Memlükler şaka yapmamaktadırlar. Yöntemleri Selahaddin'inkilere hiç benzememektedir. Kahire'de 10 yıldır hüküm süren köle sultanlar, her bir yandan saldırıya uğrayan bir Arap dünyasının hoşgörüsüzlüğünü yansıtmaktadırlar. Bütün yöntemleri kullanarak mücadele etmektedirler. Utanma veya ar duygusu yoktur, yüce hareketler yoktur, uzlaşma yoktur. Ama cesaret ve etkinlikle savaşılmaktadır. Bütün bakışlar her halükarda onlara yönelmiştir. Çünkü istilacının ilerlemesini durdurma konusundaki son umudu temsil etmektedirler. Kahire'de iktidar birkaç aydan beri Kuduz Seyfettin adındaki bir Türk askerinin elindedir. Şecere Eddor ile kocası 7 yıl birlikte hüküm ettikten sonra birbirlerini öldürmüşlerdir. Bu konuda uzun zaman ortalıkta çeşitli rivayetler dolaşmıştır. Meddahların en beğendiği versiyon elbette aşk ile kıskançlığı siyasal tutkulara katmaktadır. Hanım Sultan kocasını her zaman olduğu gibi yıkamaktadır. Bu gevşeme ve mahremiyet anından yararlanarak sultanın 14 yaşında güzel bir köleyi cariye olarak almasını eleştirir. Onu duygulandırmak için artık hoşuna gitmiyor muyum diye sorar. Ama Aybek kabaca cevap verir. O genç sen değilsin. Şecere Eddor öfkeden kudurur. Kocasının gözünü sabunlar, kaygılanmaması için uyuşma yanlısı sözler söyler, sonra aniden bir bıçak kapıp böğrüne saplar. Aybek ölür. Sultan Hanım bir süre felç olmuş gibi kalır. Sonra kapıya gidip birkaç sadık kölesini çağırır ve kendini cesetten kurtarmalarını söyler. Fakat talih ondan yana değildir. Aybek'in 15 yaşındaki bir oğlu dışarı akan banyo suyunun kırmızı olduğunu fark edip odaya koşar. Şecere Eddin'in yarı çıplak bir şekilde kanlı bıçağı hala elinde tutarak kapıya yakın bir yerde ayakta durduğunu görür. Kadın saray koridorlarında kaçmaya başlar. Üvey oğlu muhafızlara haber vermiş ve onun peşine takılmıştır. Tam yakalanacağı sırada düşer, kafasını mermer bir çıkıntıya çarpar. Yanına ulaştıklarında artık nefes almamaktadır. Epey romanlaştırılmış olmasına rağmen bu versiyon dramın hemen ertesinde Nisan 1257'de Kahire sokaklarında fiilen anlatılanları tekrarlaması ölçüsünde tarihsel bir değere sahiptir. Her ne olursa olsun iki hükümdarın ölmesinden sonra tahta Aybek'in genç oğlu çıkmıştır. Ama bu uzun sürmeyecektir. Moğol tehdidi belirginleştikçe Mısır ordusu subayları bir yeni yetmenin ufukta gözüken belirleyici mücadelenin sorumluluğunu taşıyamayacağını düşünmektedirler. Hüla Gün'ün emrindeki askerlerin Suriye'nin üzerine çöktüğü 1259 aralığında bir hükümet darbesiyle iktidara Kuduz gelir. Bu olgun ve enerjik adam daha baştan itibaren cihadın dilini konuşmakta ve İslam'ın düşmanı istilacıya karşı genel seferberlik çağrısı yapmaktadır. Tarihsel geri çekilmeyle birlikte Kahire'deki yeni hükümet darbesi gerçek bir vatanseverlik sıçraması olarak görülmektedir. Ülke hemen savaş durumuna geçmiştir. Güçlü bir Mısır ordusu 1260 Temmuz'unda Filistin'e girmiştir. Kuduz Moğolların yüce hanı Mönkken'in ölümünden sonra kardeşi Hüla Gün'ün kaçınılmaz taht mücadelesine katılmak üzere gitmesinden beri Moğolların asker mevcudunun esas bölümünü kaybettiğini bilmektedir. Cengiz Han'ın torunu Şam alınır alınmaz Suriye'den ayrılmış, geride yalnızca Kit Boğa komutasına birkaç bin süvari bırakmıştır. Sultan Kudüs istilacıya bir darbe indirmenin tam zamanı olduğunu bilmektedir. Böylece Mısır ordusu Gazze'deki Moğol garnizonuna saldırmış, Moğollar da baskının aniliğinden ötürü hemen hemen hiç direnememişlerdir. Memlükler sonra Akka'ya ilerlerken Filistin Franklerini Moğollara karşı Antakya Franklerinden daha mesafeli olduklarından haberlidir. Frank baronların bazıları İslam'ın yenilgisine hala seviniyorsa da çoğu Asyalı fatihlerin sertliğinden korkuya kapılmıştır. Böylece Kuduz onlara ittifak teklif ettiği zaman cevapları olumsuz olmamıştır. Çarpışmaya katılmaya hazır değillerse de Mısır ordusunun topraklarından geçmesine izin vermeye ve ona iaşe sağlamaya hazırdırlar. Sultan böylece Filistin içlerine hatta Şam'a kadar arkasını koruma derdine düşmeden ilerleyebilir. Kitbo onları karşılamaya çıkmaya hazırlanırken Şam'da bir halk ayaklanması çıkmıştır. İstilacıların aşırı hareketleri yüzünden bıçağın kemiğe dayandığını hisseden ve Hülagü'nün ayrılmasından cesaretlenen kent Müslümanları caddelere bir barikat kurmuşlar ve Moğolların dokunmadığı kiliseleri ateşe vermişlerdir. Kitbo'nun duruma egemen olması için günler gerekmiş ve bu da Kuduz'a Celile'deki konumunu güçlendirme olanağını sağlamıştır. İki ordu 3 Eylül 1260'da Ayn Calut yani Goyat Çeşmesi köyü yakınlarında karşılaşmıştır. Kuduz'un en iyi birliklerini saklamaya ve çarpışma alanında yalnızca en iyi subaylarından Baybars'ın komutasındaki bir öncü birliği bırakmaya zamanı olmuştur. Hızla gelen Kitbo'a duruma ilişkin iyi haber alamadığından tuzağa düşer. Bütün birlikleriyle saldırıya geçer. Baybars geri çekilir. Ama onu takip eden Moğol kendini birdenbire daha kalabalık Mısır askerleriyle her bir yandan sarılmış olarak bulur. Moğol süvarileri birkaç saat içinde katledilir. Kitbo'da yakalanır ve hemen kafası kesilir. Memlük süvarileri 8 Eylül akşamı coşku içindeki Şam'a kurtarıcı olarak girerler.